Zamanki gibi tekrar sevgiyle merhaba. Sizi geçen hafta yarım kalan bölüme yine götüreceğim. Ağıtlar kitabı 3. bölüm. Aslında eski tercümede Yeremia'nın mersiyeleri diyor. Klagelido. Ya Yeremia'nın mersiyeleri eski tercümede. Ağıtlar kitabı 3. bölüme ya da daha doğrusu 3. bölümde yer alan birkaç ayete birlikte bakmıştık. 20, 21, 22 ve 23. ayetler. Ve gerçekten kısa olmasına karşın çok zengin içeriği dop dolu küçük bir parçaydı. Ve geçen hafta bitirmek mümkün olmadı. Aslında 20 dakika daha devam etseydim bitirmek mümkün olabilirdi. Ama 20 dakika devam etmiş olsaydım sizin için de zor olacaktı almak. Aynı zamanda da 20 dakika devam etmiş olsaydım olduya, oldu bittiye gelmiş olacaktı. Konu arada kaynayıp gidecekti. O açıdan bu haftaya kaydırdım, bu haftaya bıraktım. Geri kalan kısmını çok önemli olduğu için sevgili kardeşler. Şimdi hatırlayın, Ağıtlar kitabı 3. bölüm 20. ayetten 23. ayete kadar olan kesimi anlayabilmek için ne demiştim? Ağıtlar kitabının 1. bölümüne bakmak gerekiyor demiştim. Ağıtlar kitabı 1. bölümüne baktığımız zaman orada aslında Yeremia peygamberin, ağlayan peygamber olarak ifade edilen Yeremia peygamberin içinde bulunduğu durumu anlamak mümkün hale gelecektir. Çünkü 1. bölüme baktığımız zaman Ağıtlar kitabı 1. bölümde ne görüyoruz? İnsanlarla dop dolu olan Yeruşalim kentinin yalnız kaldığını, terk edildiğini, tapınağın yıkıldığını, insanların sürgüne, hani esir düştüğünü, sürgüne gönderildiğini, esir düştüğünü ve gerçekten bu acı durum karşısında Yeremia ne yapıyor? Ağıt yakmaya başlıyor. Gözyaşlarıyla ağıt yakmaya başlıyor. Ve ikinci bölümden bir ayet okumuştum. 11. ayetti. İkinci bölüm 11. ayette Ağıtlar kitabı 2.11'de şunu okumuştum sizlere. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, içim kanıyor, halkımın yıkımından diyor, yüreğim sızlıyor. Ve düşünün, bunu söyleyen kim? Sıradan bir insan değil aslında. Tanrı adamı, bir peygamber acı acı içinde bulunduğu durumdan dolayı gözyaşı döküyor ve büyük bir psikolojik çöküntü içerisinde. Ve 3. bölümün 49. ayetinde şöyle ifade ediyordu Yeremia. 3. bölüm, Ağıtlar kitabı 3. bölüm 49'da şöyle diyordu. Durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden. Bakın, bu neyin sonucu? İçinde bulunduğu sıkıntıların sonucunda Ferhat'ın birkaç gözyaşı dökmesi tabii ki önemlidir. Ama bu adam, bu kişi, koskoca Tanrı adamı durmadan inim inim inleyerek, acı çekerek ağlıyordu, gözyaşı döküyordu değerli kardeşler. Gerçekten de geçen hafta özellikle altını çizdim. Acı, gülümseme, gözyaşı değerli kardeşler. Gerçekten ölüm, düşündüğümüz zaman sevinç var, gözyaşı var, ölüm var, acı var. Bunlara baktığımız zaman aslında bunları ayıran incecik bir çizgi var demiştim. Yani gerçekten yaşam incecik bir ipliğe bağlı. Her an kopabilir. Yani bir an sevinç içerisinde iken arkadan gözyaşına dönüşebilir. İçinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzündeki sorun ve sıkıntılardan dolayı sevgili kardeşler. Ama şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, yapmamız gereken neydi? Ne söylemiştim özellikle? Nedir? İçinde bulunduğumuz durumlar zor iken, bizi ezmeye çalışırken, bizler o acılar altında gözyaşı dökerken yapılması gereken nedir değerli kardeşler? Yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmek. Doğru mu? Demek ki Davut bunu yaptı, birçok Tanrı adamları. Eyüp bunu yaptı sonunda ve görüyoruz Yeremia da bunu aynen yapıyor değerli kardeşler. Eğer teselli edilmek istiyorsak, teselli bulmak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle yüzümüzü sıkıntı ve sorunlara değil Rab'be çevirmek, ona odaklamamız gerekiyor değerli kardeşler. Bu nedenle 3. bölümün 21. ayeti Ağıtlar kitabı 3.21'de şöyle diyordu Yeremia. Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Şimdi size bir soru sormuştum, hatırlayın. Yeremia neyi anımsamıştı? Yani onun umudunu tazeleyen, onun umudunu yeniden harekete geçirip, ayağa kalkmasını sağlayan, teselli eden neydi sevgili kardeşler? Üç şeyden söz ediyordu, hatırlayın. Birincisi neydi? 22. ayette Rabbin sevgisi, yani inayeti hiç tükenmez. 22. ayetteki sözler, Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Ve 100. mezmurdan bu düşünceyi çok güzel destekledik. 100. mezmur 5. ayette şöyle diyordu, 100. mezmur 5. ayette. Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur. Demek ki şöyle diyoruz, Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Neden? Çünkü Rab iyidir onun için. Rab iyi olduğu için onun sevgisi sönmeden, durmadan, aynı etkinliğiyle, doluluğuyla devam ediyor ve devam edecektir sevgili kardeşler. Demek ki bütün olumsuz gelişmelere karşı, bütün acı ve sıkıntılara karşı bu gerçek, hangi gerçek? Rabbin sevgisinin hiçbir zaman yok olup gitmeyeceği gerçeği Yeremia'yı teselli ediyordu, hamdolsun. Sizi de teselli etsin. Rabbin sevgisinin hiç değişmediğini ama değiştirdiğini bilerek ve bizi her zaman tazelediğini ve tazelendiğini, sevginin tazelendiğini bilerek ve bilerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. İkinci noktamız neydi, hatırlayın? İkinci nokta 22'nin ikinci yarısında. 23. ayetin ilk kısmı. Bak ne diyor? Merhameti asla son bulmaz diyor. Değil mi? İkinci gerçek ne? Birincisi sevgisi hiç tükenmez. İkinci gerçek neydi? Merhameti asla son bulmaz. Bakın hatırlarsanız merhamet sözü üzerinde birazcık durdum. Neden? Çünkü İbranicesine baktığımız zaman oradaki geçen o haset sözünün anlamı tekil değil çoğul olduğunu söylemiştim. Yani burada merhameti asla son bulmaz derken aslında merhametleri asla son bulmaz anlamında. Bu ne demektir? Neye benzettim, hatırlayın. Denizin dalgasına benzettim, değil mi? Denizin dalgası geliyor, tam kıyıya gelip bittiği anda, her şey bittiği anda arkadan başka bir dalga geliyor. Arkadan bir başkası geliyor. Bu neyi gösteriyor? Rabbin merhameti hiç bitmeden arka arkaya sürekli gelerek bizleri ne yapıyor? Teselli ediyor değerli kardeşler. Bu müthiş bir gerçek. Gerçekten Rabbin merhametinin, Rabbin sevgisinin neyini açıklıyor bize? Sınırsız olduğunu. Rabbin merhametinin asla son bulmadığını ve hiçbir zaman tükenmediğini ve diğer bir ifadeyle Rabbin merhametinin ya da merhametlerinin sınırsız olduğunu bize açıklıyor değerli kardeşler. Ve hiçbir bitmeden, kurumadan bir nehir gibi bizlere akmaya devam ediyor. Hem de her yeni gün. Nasıl? Tazelenerek. Bu güzel değil mi? Ha? Bakın her gün sabah kalkıyorsun. Rabbin sevgisi dünkü sevgi değil. Tazelenmiş, yenilenmiş. Pırıl pırıl seni kucaklamayı bekliyor. Her sabah. Müthiş bir şey. Ne diyor? 23. ayette her sabah tazelenir onlar. Şimdi örnek verdim. Hatırlayın. En azından bir tanesini söyleyeyim size. Değil mi? Maaşınızı aldınız. Değil mi? Alışverişe gittiniz. Mutfaktaki dolabı doldurdunuz, buzdolabını. Dop dolu. Ve gün içerisinde yediniz, içtiniz, misafirler geldi. Dolaptan yediniz, içtiniz. Ve ertesi günü sabahleyin kalktınız. Dolabı bir açtınız. Normalde ne olması lazım? Dolaptakiler eksik olması lazım değil mi? Bir bakıyorsunuz dolap yine dop dolu. Cüzdanınızı açıyorsunuz. Cüzdan yine dolu. Sanki hiçbir şey eksilmemiş. Bu aslında anlamı bu demek değerli kardeşler. Rab her gün bizim sevgimizi tazeliyor olması aslında bizim ihtiyacımız olan her şey gün ve gün karşılanıyor demektir değerli kardeşler. Onun için sevinelim ki her yeni gün taptaze bir şekilde Rab bizi kucaklamaya hazır, hamdolsun. Onun için manna'dan örnek verdik. Halk biliyorsunuz çöldeydi değil mi? Ve Rab onları 40 yıl boyunca besledi. Ne ile besledi? Manna besledi. Özel bir gıda ile besledi. Manna adında bir gıda ile besledi onları. Ve çıkış 16. bölüme baktığımız zaman, çıkış kitabı 16. bölümde, orada görüyoruz bunu, 16. bölümde okuyoruz. Şabat gününün dışında, sadece Şabat gününü toplanmıyordu ama Şabat günü dışında her gün Rab onlara man gönderiyordu. Özel bir gıdayla onları besliyordu değerli kardeşler. Ve herkes ertesi günü olduğunda kendilerine yetecek oranda toplamaları gerekiyordu. Yani her sabah kalktıklarında ne kadar bana gerekiyorsa o kadar toplamam gerekiyordu. Sana ne kadar gerekiyorsa sen de o kadar toplaman gerekiyordu. Ama ne yaptılar bazıları? Güvenmediler. Belki ertesi günü ya olmazsa diye düşündüler. Fazla topladılar. Gereğinden fazla topladılar. Bir kenara koydular, biriktirdiler onları. Ve ne oldu biliyor musunuz? Okuyoruz kutsal kitapta. Diyor ki onlar kurtlandı, bozuldu, çürüdü. Fazla toplanan şey çürüdü. Onun için değerli kardeşler gerçekten şu gerçeği öne çıkarttım. Şu ayeti söyleyerekten 18. ayette çıkış 16-18'de diyor ki çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Bu süper bir şey. Rab bizim için neyse ihtiyaç onu gerçekten karşılıyor değerli kardeşler. Onun için bu olayda dedim iki şeyi öğrenmemiz gerekiyor. İki şeyi görmemiz gerekiyor. Neydi onlar? Birincisi hiçbir zaman bizler dünün bereketleriyle hayatımızı sürdüremeyiz. Yani şöyle dün kutsal kitabı okudum. Dün zaten okudum. Ya da dün bir vaaz dinledim. Ya ben dün zaten bir vaaz dinledim. Benim için yeter. Bugün okumasam da olur. Böyle bir şey yok değerli kardeşler. Onun için buradaki gerçek özellikle her sabah toplanmış olması manın bize olan mesajı budur. Her gün o günün bereketleriyle beslenmemiz lazım. Her gün taptaze o günün bereketleriyle beslenmemiz lazım. Ve dedim ki lütfen değerli kardeşler, pazardan pazara aldığınız vaazla yetinmeyin. Her gün Rabbin sözünü okuyun ve her gün onun sözünden beslenin. Eğer gelebilecek sıkıntı ve zorluklara karşı dik bir şekilde durmak istiyorsan. Sen her gün beslenmen gerekiyor ki sıkıntılar olduğunda, sorunlar olduğunda onları karşılayabilirsin. Güçlü bir şekilde göğüs gelebilirsin. İkinci olarak da Tanrı'nın sağladığı bereketler, bugün hatırlattı İsmet bize, ne erken ne de gecikmeliydi. Her sabah taptaze. Her sabah taptaze değerli kardeşler. Ve şu sözlerle bitirmiştim hatırlarsınız. Emin olalım ki Rabbin bereketleri gecikmeksizin zamanı geldiğinde bize kesinlikle ulaşacaktır. Ama eğer bizim fazla bir ihtiyacımız varsa o fazlalığı da Rab karşılayacaktır. Ama ne dedim? Hatırlayın. Hatta bir ayet kullandım. Pavlos'un Filipililere yazdığı mektupta. Rab bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu? Evet. İhtiyacımızı karşılıyor. Ama isteğimizi değil. Demek ki Rab bizim her isteğimizi değil ama her ihtiyacımızı. O da nasıl? Eğer o ihtiyaç gerçekten de bizim için ihtiyaçsa ve o ihtiyaç Rab'be yücelik getiriyorsa, Rab o ihtiyacımızı karşılamaya kesinlikle devam edecektir sevgili kardeşler. Ve şu ayetle noktalamıştım. Filipililer mektubu 4. bölümden 19. ayet. Filipililer 4 ayet 19. Ne diyor orada sevgili Hatice?
Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.
Amin. Bakın her isteğinizi demiyor. Her ihtiyacınızı. Rab her ihtiyacımızı fia noisein 4.19. Filipililer 4.19. Her isteğinizi değil ama her ihtiyacımızı Rab kendi zenginliğiyle. Bakın bu çok önemli. Yani biz kendisine çok, bize az değil. Ne kadar zenginse o dolulukla, o zenginlikle bizi zenginlikleriyle hamdolsun donatacaktır. Amin. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedik? Yeremya'nın umudunu harekete geçiren 3 nokta vardı. Bunlardan birincisi Rabbin sevgisinin değişmezliği. İkincisi Rabbin merhametlerinin hiç son bulmayacağı gerçeği. Üçüncüsü neydi sevgili kardeşler? Hatırlayın. Tamam, onu söyledik. Evet. Üçüncü gerçek, 23. ayeti okur musunuz? Sonunda ne okuduk? Orada bakın. Ne diyor? Sadakatin büyüktür. Demek ki Yeremya'yı harekete geçiren üçüncü gerçek buydu. Rabbin sadakati yeterli, hamdolsun. Biz sadık olmasak da, biz Rab'be sadık kalmasak da Rab sadık bir şekilde devam ediyor. Ve İbranice'de şu ifade kullanıyor demiştim, sadakat ifadesinde emunah sözü. Emunah sözü. Bunun anlamı güvenilir, sağlam, sallanmaz, silkelenmez anlamında değerli kardeşler. Demek ki silkelenmeden, sallanmadan dik bir şekilde Rabbin sadakati devam ediyor. Çıkış 34. bölüm. Çıkış 34. bölüm ayet 6. Ne diyordu orada? Bakalım. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, bakın şöyle diyor. Sevgisi engin ve sadık Tanrı. Engin nedir? Geniş. Yani herkesi içine alabilecek yeterlilikte. Hamdolsun. Rabbin sevgisi sadık bir şekilde, merhameti sadık bir şekilde, Rabbin kendisi sadık olduğu için sağlam bir şekilde, silkelenmeden devam ediyor değerli kardeşler. Çünkü Rab, hamdolsun ki güvenilir, doğru olan Tanrı. Değişmeyen ama değiştiren Tanrı. Onun için 5. Musa, 5. Mose, 5. Musa kitabı, Tesniye kitabı 32. bölümde 4. ayette şöyle yazıyor. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adil. Sadık, doğru ve adil Tanrı. Bakın değerli kardeşler, hayatımıza baktığımızda, hayatımızda var olan, bizleri zaman zaman silkeleyen, zaman zaman da kafa üstü gelmemizi sağlayan sıkıntı ve sorunlarımız olmakta. Biz bunların nedenlerini bilmiyoruz. Ama nedenlerini bilmemiş olsak da, ona akıl erdirmemiş olsak da, değerli kardeşler, bilmemiz ve anlamamız gerekiyor ki her bir sıkıntı, her bir sorun bizim yararımız içindir. Size bir ayet söyleyeceğim. O ayeti ezberlemenizi rica edeceğim. Haftaya burada size soracağım bu ayeti. Lütfen bu ayeti ezberlemenizi istiyorum. Romalılar mektubundan 8. bölümden. Romalılar 8, ayet 28. Romalılar 8, ayet 28. Çok iyi bilinen bir ayet. 8:28. Yani o sıkıntı ve sorunların bize nasıl hizmet ettiğini Paulos harika bir şekilde Romalılara yazdığı mektupta önümüze dikiyor değerli kardeşler. Ne diyor orada İsmet?
Tanrı'nın kendisini sevenlere amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Bakın burada beni en fazla teselli eden nedir biliyor musunuz değerli kardeşler? Evet, Rab gerçekten iyilikleriyle hayatımızda etkin. Ama buradaki söz altını çizmenizi istiyorum. Diyor ki her durumda. Bakın bu çok önemli bir söz. Yani iyi durumda, kötü durumda. Güçlü durumda, yorgun durumda. Tatlı durumda, tatsız durumda. Mutlu durumda, acıların var olduğu durumda. Her durumda değerli kardeşler. Sağlık ve hastalıklarda. Her durumda o hayat içerisinde karşılaştığımız o korkunç fırtınalar içerisinde bile Rab bizi koruyacaktır. Ve bizim yararımız için o sıkıntı ve sorunları birer araç olaraktan ne yapacaktır? Kullanacaktır. Bakın tekrar söylüyorum. Biz sadık olmasak bile sevgili kardeşler. Bizler o sıkıntı ve sorunlardan dolayı bakamıyoruz bazen Rab'be. Durumlara odaklanıyoruz. Bocalıyoruz. İki ayağımız bir pabuca giriyor ister istemez. Bu hepimizin hayatında olan şeyler. Ama Rab diyor ki bakın bu sıkıntıların her biri acı da verse, sıkıntı da verse, sizi rüzgar gibi bir ağacı sallayan rüzgar gibi siz ağaç gibi sallansanız bile sizin yararınız için diyor. Onun için Rabbimiz eğer hayatımızda, hayatımızın her alanında sadık bir şekilde bize hizmet ediyorsa, bize destek veriyorsa, o zaman bizler de ona bakmak zorundayız. Onun ayak izlerini takip ederek yürümek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için neden sorusunu soruyoruz. Neden değerli kardeşler sadık bir Tanrı? Bakın, neden sadık? Neden bizim gibi kaypak değil, oynak değil, değişken değil? O kadar güzel yanıt var ki, açın lütfen 2. Timoteos mektubunu. 2. Timoteos mektubu, 2. bölüm. 2. Timoteos mektubu, 2. bölüm, 13. ayet. 2. Timoteos mektubu, 2. bölüm, 13. ayet. Ne diyor orada Hatice?
Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak.
Durun orada. Ne diyor? Biz sadık kalmasak da, ki hakikaten zaman zaman oluyor, sadık kalmıyoruz Rabbe. Sorunlara daha çok odaklanıyoruz. Ama diyor ki, biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Bu bir güvence mi değil mi? Bu bir güvence. Ama soruyoruz, ya neden Rab sadık, değişmeden, sadık bir şekilde yola devam ediyor? Çünkü diyor, ayetin devamı.
Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz.
Gördün mü? Amin. Recep değil ki, verdiği sözde durmasın. Recep değil ki Rab. Yalan söylesin. Kendi özüne aykırı davranmaz. Yani Rab eşittir sadık, sadakat ile bütünleşmiş. Sadakatlikle, sadık yapıyla oluşmuş bir Tanrı hamdolsun. Özü sadık olduğu için sadık bir Tanrı. Özü sevgi olduğu için seven bir Tanrı. Özü merhamet dolu olduğu için merhamet eden bir Tanrı. Her gün tazeleyen, yenileyebilen Tanrı değerli kardeşler. Hatırlayın, birçok Tanrı adamı var ama Yusuf'u hatırlıyorum. Yusuf. Yusuf çok büyük acılardan geçti değil mi? Emin olun, kardeşleri bile ne yaptı onu? Sattı. Doğru mu? Şimdi eğer bunu insanı gözle değerlendirdiğimiz zaman, yani ben o kardeşlerin ayağını nasıl kaydırabilirim? Onun planını yapardım. Kardeşlerim bana bunu yaptı. Bak ben onlara ne yapacağım görecekler. Ben bunu demem lazım aslında insan gözüyle baktığım zaman. Ama Yusuf'a baktığımız zaman, Yusuf'un kardeşleri ona kötülük etmiş olmasına karşın, kötülük etmiş olmalarına rağmen değerli kardeşler, o kardeşleriyle karşılaştığında çok güzel bir şekilde, çok net bir şekilde, büyük bir rahatlıkla şunu söyleyebildi değerli kardeşler. Bu, yani geçirdiği o acılı sürece baktığında, bu sıkıntılı sürece baktığında Yusuf. Lütfen açabilir misiniz? Tekvin, yani yaratılış, 50. bölüm, 1. Musa kitabı, yaratılış, 50. bölüm, 20. ayet. Yaratılış 50, ayet 20. Bakın ne diyor? Kendi başına gelen o acılı durumlara rağmen kardeşine ne diyor? Siz bana kötülük düşündünüz. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü ne diyor? İyiliğe çevirdi. Koca bir hamdolsun diyebilir miyiz buna? Şu gerçeği söyleyebilir miyiz? Kötülüğü iyiliğe çeviren Tanrı. Gözyaşlarını sevince dönüştürebilen Tanrı. Bakın, ben şundan %100 eminim. Bir gün içinde bulunduğumuz sıkıntıların nedenini bilmesek de, bir gün ben inanıyorum ki o geçirdiğimiz sıkıntı ve sıkıntılı sürece baktığımızda, o acılı döneme baktığımızda şunu diyebileceğiz Yusuf gibi. Bu sıkıntılı süreç, bu acılar, bu sorunlar benim yararım içindi. Ben %100 eminim. Bunu diyeceğiz. Rab yapmıyor ama izin veriyor. bizim yararımız için değerli kardeşler. Onun için Yusuf bundan emindi. O kadar rahattı ki yalnız değil. Rab onunla beraber. Onun için değerli kardeşler şunu açıkça söylemekten çekinmeyelim. Rab her şeyi bizim iyiliğimiz için kullanıyor. Amin. Bakın ben birkaç yıl öncesi Moldova'ya gittim hizmet için. Rab'be hizmet etmek için. Orada Gagavuz Türkleri var. Ortodoks kökenli. Yaklaşık 400 bin civarında. Türktürler, Türk kökenlidirler. Ama Ortodoksluğu kabul etmişler. Hristiyanlığı kabul etmişler. Onlara gittiğimde, ulaştığımda değerli kardeşler, orada ben iki tane büyük virüs yakaladım. Mide bağırsakları elim mahvetti ve bir hafta boyunca yoğun iki ağır antibiyotik kullanmam gerekiyordu ve bir hafta boyunca yatmam gerekiyordu. Ve kendi kendime şöyle dedim, ya Rab, önümde birkaç tane yapılması gereken iş var, hizmet var. Ya ben onları ben şimdi nasıl yapacağım? Şimdi hasta olmam gerekiyor muydu diye ben yakınmaya başladım Recep olarak da. Neden sorularını sormaya başladım. Ama sonra hani diyorum ya bir gün gelecek anlayacaksınız ki o sıkıntılı süreç sizin yararınız içindi. Onun için bunu örnek olaraktan vermek istiyorum. Sonradan gördüm ki o bir hafta yatmam benim için gerekliydi. Neden biliyor musunuz? Bir hafta yattım, dinlendim. Bedenim dinlendi. Rahatladım, gücümü topladım ve sonraki hizmette sarsılmadan, hiç böyle silkelenmeden, büyük bir sevinç içerisinde hizmetimi yapabildim. Sonradan anladım ki Rab, iyi ki hasta oldum. Rab izin verdi hasta olmama. Neden? Sonraki hizmeti başarılı bir şekilde götürebilmem için. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ha değerli kardeşler? Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Anlamıyoruz neden hastayız. Anlamıyoruz da neden ben bunları yaşıyorum şu anda. Neden bu sıkıntıları çekmek zorundayım? Neden ben böyle bir hastalıkla uğraşıyorum? Neden bir türlü bu hastalık beni terk etmiyor? Değil mi? Neden bu sıkıntı ve sorunlardan bir türlü kurtulamıyorum, uzaklaşamıyorum? Tabii ki nedeni Tanrı değil. Nedeni bizleriz. Aldığımız kararlar, attığımız adımlar tabii ki. Yanlış adımlar. Hatta yiyip içmemiz bile çok önemli değerli kardeşler. Bakın Rab bize bir beden verdi. Bu bedeni bakmakla sorumluyuz. Doğru mu kardeşim? Bakacağız. Eğer Rabbin tapınağıysa tapınağa iyi bakacağız değerli kardeşler. Biz sadece yanlış anlamayın sigarayla, alkolle ya da o keyif verici maddelerle almaktan söz etmiyorum. Bakın yanlış beslenme bile bizim sağlığımızı bozabilir. Doğru mu Yusuf? Sağlıklı beslenmek zorundayız sağlıklı olabilmek için. İşte sağlıklı beslenmezsek, yanlış adımlar atarsak sıkıntı ve sorunların içerisine bazı beklenmedik durumlar içerisine düşebiliyoruz. Ama Rab yine de onları güzel bir şekilde kullanıyor bizim yararımız için değerli kardeşler. Onun için anlasak da anlamasak da sorunların nedenini yararımız için olduğunu anlamak ve bilmek zorundayız. Çünkü Rabbimiz şansa bağlı değil. Rabbimiz kadere de bağlı değil. Değerli kardeşler. Hiç hata yapmayan Rabbin elinde her şey. Rabbin kontrolünde her şey. Bilin ki şu anda Rabbin eli üzerimizde. Biz bunu hissetsek de hissetmesek de Rab bize öncülük ediyor. Önemli olan senin bunu görmen, onu izlemen, yürüdüğü yolda o ayak izlerini takip etmen değerli kardeşler. Onun için belki burada bu örneği vermiştim. Ermenistan'da 1988 yılında gerçekten büyük bir deprem oldu. Ve bu deprem sonrasında yaklaşık 50 bin kişi, 1988'de 50 bin kişi depremden dolayı öldü değerli kardeşler. Ve bir yerde okudum İngilizce olaraktan. Değerli kardeşler, gerçekten çok hoşuma gitti. O gün yaşanmış bir olay. Bir aile, bir tek çocukları var, bir oğulları var. Ve her sabah özel bir okula gidiyor. Ama babası her sabah kalktığında onu uğurluyor ya, annesi ve babası. Annesi işte kucaklıyor, öpüyor. Babası da onu kucaklayıp öptükten sonra oğluna şunu söylüyor. Bak diyor oğlum, şunu çok iyi bilmeni istiyorum. Durum ve şartlar ne olursa olsun, her durum ve koşulda ne olursa olsun mutlaka senin yanında olacağımı bilmeni istiyorum. Yani nasıl bir sıkıntı içerisine de düşsen, ne durumu, nasıl bir durum yaşamış olursan ol, bil ki baban ama erken ama geç mutlaka senin yanında olacak. Çocuğu yine sabah kalktığında öpüyor, bu sözleri söylüyor ve Rabbe emanet edip gönderiyor. İmanlı bir aile. Deprem oluyor ve hakikaten korkunç sallantıdan sonra baba büyük bir heyecanla okula koşuyor. Bir bakıyor okul yerle bir olmuş. Aşağı yukarı böyle 3-5 aşağı yukarı böyle oğlunun bulunduğu sınıfın, okul sınıfının nerede olduğunu tahmin ediyor, birazcık düşünüyor. Böyle aşağı yukarı gidiyor o bölgeye, taşları, tuğlaları neyse beton parçalarını atmaya çalışıyor. Yani oğluna ulaşmak için. Saatlerce. Olmuş bir olay ha. İtfaiyeci geliyor, engel olmaya çalışıyor ona. Ama adam zaten gözyaşları. Adam zaten orada acı içerisinde. Ondan sonra tabii ki birçok anne baba da geliyor çocukları için. Bakıyorlar ki umut yok. Çekip gidiyorlar. Ama baba geç vakite kadar, sabaha kadar orada uğraşıyor oğluna, oğlunun cesedine ulaşmak için. Ve ne oluyor? Ertesi sabah yine anne babalar geliyor ama baba orada hala. Birazcık dinlenmiş ama yine yeni bir gün yine başlıyor çalışmaya. Ve diğer anne babalar elinde çiçeklerle geliyorlar. Yani çocuklarının öldüğünü düşünerekten. Çiçekleri orada bırakıyorlar, resimlerini orada bırakıyorlar, fotoğraflarını. Ve baba hala uğraşıyor. Ve bir kalın bir beton parçasını kaldırıyor böyle. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Bir ses, uğultu, bir ses geliyor. Adam heyecanlanıyor. Kulağını kabartıyor, biraz daha deşiyor falan. Ondan sonra oğlum işte, oğlum diye sesleniyor ismiyle, sesleniyor ona. Ondan sonra bakıyor ki oğlu, oğlunun sesi. Heyecanla açıyor, açıyor, açıyor ve derinlerde oğlunu görüyor. Diyor ki uzat elini. Ve oğlu ne diyor biliyor musunuz? Baba bırak beni diyor. Sen arkadaşlarımı çek yukarıya. Çünkü ben biliyorum ki sen beni kurtaracaksın kesinlikle. Bu kadar emin. Ve arkadaşlarını teker teker gönderiyor. En son oğlunu çekip kurtarıyor. Oğlu da çıktıktan sonra baba diyor, biliyor musun buradaki arkadaşlarımı nasıl teselli ettim? Şöyle teselli ettim. Senin bana söylediğin, her sabah söylediğin sözü onlara söyledim. Hiç merak etmeyin, babam mutlaka yanımda olacak. Mutlaka yanımda olacak. Harika bir şey. Bakın, bir baba ya, dünyasal bir baba. O babanın sadık olması 14 çocuğun kurtuluşunu sağlıyor. 14 çocuk. Ya göksel baba, eğer fiziksel baba bu kadar sadıksa, göksel babayı düşünün, çok daha fazla sadık. Doğru mu? İşte böyle bir babaya sahibiz değerli kardeşler. Bizi kucaklayan, bizi teselli eden, bizim için gerçekten en iyisini yapmak için özen gösteren göksel babamız. Bundan daha güzel bir şey olamaz değerli kardeşler. Onun için gerçekten değerli kardeşler bu sözleri okumak istiyorum. Musa'nın 5. kitabı 7. bölüm. Musa'nın 5. kitabı yani tesniye yani yasanın tekrarı 7. bölüm 9. ayet. Ne diyor? Yedi, dokuz.
Tanrınız Rabbin, Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır.
Amin. Amin. Bu kadar yeter. Tanrınız Rabbin, Tanrı olduğunu bilin. Ne demek bilin? Bilmek nedir? Bilmek, bir şeyden emin olmak. Diyor ki, ait olduğunuz Tanrı'yı bilin ki, emin olun ki, emin olun ki değerli kardeşler, o güvenilir Tanrı'dır diyor. O güvenilir Tanrı'dır. İbraniler 13. bölüm. Çok iyi bildiğimiz ayet. 5. ayet. 13-5. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. İşte böyle bir Tanrı. Biz bırakıyoruz. Biz bazen arkamızı dönüyoruz. Ama o hala bize bakıyor. Hala bizi büyük bir özlemle bekliyor geriye dönmek için. Kollara açık bir şekilde bizi bekliyor. Evet. Diyebilir miyiz? Seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyen bir Tanrı'ya sahip olmak güzel bir ayrıcalık değil mi sizce? Tanrı var ki diyor ki ben seni hiç bırakmayacağım. Böyle bir Tanrı'ya sahibiz ya Yusuf. Hiç bırakmayacak olan bir Tanrı'ya aitiz ya. Bu harika bir şey. Rab bizi, biz hissetsek ya Rab sanki beni duymuyor. Rab bana bakmıyor. Rab benimle ilgilenmiyor. Rab beni artık bıraktı, terk etti. Duygusu içerisine düşmüş olsak da bilin ki hayır. Rab bizi asla ve asla bırakmıyor. Ve bırakmayacaktır da. Sona kadar iadeye taahhütlü mektup gibi her zaman söylüyorum. O mekana, o göksel yuvaya gidene kadar. Oraya giden bir süreç içerisindeyiz. Oraya kadar bizi sadık bir şekilde ulaştıracaktır değerli kardeşler. Bizler ne yapmamız gerekiyor madem ki? Eğer durum buysa bizlere de düşen şu değerli kardeşler. Tıpkı Davut'un yaptığını yapmamız lazım. Yeremia da aynısını yapıyor. Bakın hatırlayın geçtiğimiz haftalarda 13. mezmuru paylaşmıştım. 13. mezmurda ne diyordu Davut? 3. ayette halime acı ya Rab diyordu. Ya Rab halime acı, halimi gör dediğinde yüzünü dua aracıyla Rab'be çevirdiğinde ne oldu sonuç? 6. ayette görmüştük. Ne olmuştu? Sevinçle ilahi söyledi diyor. Yani Rab'be bakış ilahiye dönüştü. Sevinç ilahisine dönüştü. Demek ki Yeremia da aynısını yapıyor. Yüzünü Rab'be çevirdiğinde Rabbin onu nasıl taşıdığını, Rabbin ona o güne kadar nasıl teselli ettiğini, nasıl gereken desteği verdiğini görüyor, anlıyor değerli kardeşler. Ve çevirdiğinde, kafasını yukarıya kaldırdığında Rabbin sevgisi, Rabbin merhameti ve Rabbin sadakatini anlıyor değerli kardeşler. Bu üç önemli gerçeği kavruyor. Evet, sıkıntılarımız var. Sorunlarımız var. Kimimiz hastalıklarla, kimimiz parasal durumla, ekonomik sıkıntılarla, kimimiz de depresyonla ya da farklı farklı sorunlarla boğuşmakta, mücadele etmekte. Ve hayat bedenen burada olduğu sürece sıkıntı ve sorunlar bu yeryüzünde devam edecek değerli kardeşler. Bakın bu sıkıntı ve sorunlardan kaçmak mümkün değil. Onun için Almanların o sözü çok hoşuma gidiyor. En son umut ölüyor. Die Hoffnung stirbt zuletzt. En son umut ölüyor sevgili kardeşler. Umutsuz muyuz? Hayır. Nasıl bir umut? Diri bir umut. Neden diri bir umut? Çünkü ölü bir Tanrı değil hamdolsun. Mezarda değil. Yaşayan diri bir Tanrı. O zaman bakın ne diyor değerli kardeşler. Korintoslara yazılan 1. mektup 10. bölüm 13. ayet. Tanrı güvenilirdir. 10-13. 1. Korintoslar 10-13. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun değerli kardeşler? Sıkıntı var, sorun var. Evet, ama çıkış yolu da bizim önümüzde. Biz bakmaya devam edeceğiz. Rabbe sımsıkı sarılarak yolda yürümeye devam edeceğiz değerli kardeşler. O korkunç dalgalar içerisinde boğuşurken dayanabilmemiz için, o dalgalara karşı mücadele edebilmek için Rab ne yapıyor biliyor musunuz? Hani can simidi diyoruz ya, can simidi. O can simidini atıyor bize. Can simidini atıyor. O can simidine tutunabilmemiz için, o dalgalara karşı dayanabilmemiz için sevgili kardeşler. Onun için Yeremiye gibi önerim, lütfen ve lütfen kendinizi bırakmayın. Kendinizi bırakmayın sevgili kardeşler. Onun için Yeremiya bu gerçeği gördü. Gördü ki evet, benim Rabbim hiç değişmedi. Değişmeden bana destek olmaya devam ediyor. Sevgisiyle, merhametiyle, sadakatiyle. Ve bu gerçekten dolayı bir şeyi çok iyi kavruyor. Bununla da noktalayacağım sevgili kardeşler. Hayran kalıyorum. Bakın, okumadık o ayeti ama o ayeti okuyalım. Ağıtlar kitabı 3. bölümdeyiz değil mi? 24. ayeti bakın ne kadar güzel söylüyor. Bakın lütfen bakın. Üçüncü bölüm 24. ayet. Ne diyor Hatice?
Benim payıma düşen Rab'dir diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum.
Amin. Amin. Bakın, elde olanı yitirmişler. Şehir viran haline dönüşmüş. Tapınak yıkılmış. Her şey berbat bir şekilde ama bir şey değil. Nedir o? Rab yerinde. Diyor ki, benim payıma düşen Rab'dir. İşte umudum onun için. Yani ben her şeyi kaybedebilirim. Her şeyi yitirebilirim. Ama Rab benim. Rab benim ne? Benim payıma düşen Rab. Hatırlar mısınız küçükken biz kardeşler arasında bir şey paylaşırken, mesela kestane ya da fındık ya da ne bileyim badem. Bir tane kardeşime, bir tane bana. Bir tane sana, bir tane bana. Öyle yapardık değil mi? Bir tane sana, bir tane bana. Şimdi ben buraya baktığım zaman diyorum ki, al diyorum bütün bademler senin olsun. Al diyorum bütün elmalar senin olsun. Rab bana yeter. Benim payım Rab. Amin. Amin. Bakın, Asaf da aynısını söylüyor. Asaf diyor ki, o 73. mezmurda 26. ayette. Diyor ki, 73. mezmur 26. ayet. Bedenim, yüreğim tükenebilir. Bakın, bedenim ve yüreğim tükenebilir, bitebilir, mahvolabilir. Ama, bakın ama sözü var, ama Tanrı yüreğimde güç, bana düşen paydır sonsuza dek. Amin. Amin sevgili kardeşler. Amin. Bu kadar güzel oluşum sonrası, o zaman bakın şunu söyleyelim. Harun'u biliyorsunuz değil mi? Musa'nın kardeşi Harun. Harun'a şu güvenceyi veriyor Rabbimiz. Sayılar 18. bölümde. Son kısım çok çok önemli. Sayılar 4. Musa Sayılar kitabı 18. bölüm 20. ayet. Payın ve mirasın benim diyor Tanrı. Doğru mu? Son ayet ne diyor İsmet?
20.
ayetin son kısmı.
İsrailler arasında payın ve mirasın benim.
Amin. Payın ve mirasım benim. Rab diyor. Rab teselli ediyor Harun'u. Rab bugün de bizleri teselli ediyor. Payınız benim diyor. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Her şeyi yitirebilirsiniz. Ama beni asla. Ben her zaman varım. O zaman şunu diyebilir miyiz? Ya Rab, bana sadece sen yetersin. Amin.